Ayrım 12, Bir Cem Karaca kitabı, Gökhan Aya, sayfa 127. Bu magnum opus çalışmadan sonra gelen kısa ve güzel Vay Gurbanı takiben albüme adını veren ve prelütlerin temasına analık eden beste 8 dakikalık yoksulluk kader olamazdı. Bu parça bence albümün ikinci zirvesiydi ve günün toplum bilincindeki sıkışmaları can alıcı dramatik bir melodi eşliğinde Karaca'nın üstün vokal yorumuyla da sunuyordu. Radyolarda şarkılar boş ver diyorlar, açlıktan verem olana bal ye diyorlar, yoksulluk kader olamaz, kader değildir, firavunlar bile böyle zalim değildir. Bir kilo et 80 lira tadını unuttum, insan gibi yaşamamın adını unuttum. 1977'den bu yana pek bir şeyin değişmemiş olduğunu görüyoruz değil mi? Mayıs sonlarında çıkan albüm kısa süre içinde listelerde zirveye yarışmaya başladı ve grup yine konserlere devam etti. Haziran ayının sonlarına doğru bambaşka bir Cem Karaca Dervişan plağı daha piyasaya çıktı. Mor Perşembe 45'liği. Cem Karaca'nın yazdığı en melodik parçalardan biri olan Mor Perşembe'nin en ilgi çekici yanı sözleriydi. Mor Perşembe sözleri itibariyle 70'lerin ikinci yarısında iyice hızlanmış olan taşradan kente göçün yansımalarından biriydi. Zaten yeterince dramatik olan melodiye Karaca'nın elindeki taşra damgalı o lise diploması, bir köfte ekmek parası bile etmez ki bu şehirde şeklindeki gerçekçi sözleri eklenince Yoksulluk Kader Olamaz albümünün kayıtları sırasında kaydedilen bu parçanın albüme eşlik eder kimliği tam yerini buluyordu. Arka yüzdeki bir miras yediye ağıt ise hareketli ritmi ve Dervişan'ın temiz yorumuyla dönemin bir başka başyapıtı olarak plaktaki yerini almış oluyordu. Bu sıralarda Almanya turnesine çıkmış olan Cem Karaca Dervişan, Türkiye'ye yepyeni ekipmanlar ve ilk kez bir ses sistemiyle döndü. Albümün ve Mor Perşembe 45'liğinin gördüğü büyük ilgi konserlerde yüzlerce kişinin hep bir ağızdan parka gibi parçaları söylüyor olması, grubuyla beraber ulaştığı mega popülarite, televizyon ve radyo yasakları, Bakırköy'deki evine ikide bir polislerin geliyor olması ve artan siyasi cinayetler Karaca'ya çok daha cüretkar adımlar atması için cesaret vermişti. Ancak gerginliğin had safhaya ulaştığı bu günlerde Urfa'da verilen bir konserden sonra konserin düzenleyicisi CHP Gençlik Kolları Başkanı öğrencinin ülkücülerce dövüldüğü haberi gelince Taner Öngür ben artık yokum dedi. Öngür'ün Ekim 1977'de ayrılmasından hemen sonra Karaca bir süredir gerçekleştirmeyi düşündüğü bir plan kayıtları için 3 kişiye düşmüş Dervişan'ı bir konukla beraber topladı. Parça da zaten Karaca'ya veya grup elemanlarına değil, bu konuğa aitti. Karaca Ruhisu Dostlar Korosu'ndan duydu bu marş formundaki parçanın İTÜ Devlet Konservatuvarı'ndan Sarper Özsan'a ait olduğunu öğrenir öğrenmez kendisiyle tanıştı ve görüşmeler sonucunda teklifi Türkiye İşçi Köylü Partisi'ne bırakılmak üzere Sarper Özsan'ın 1974'te ana oyunu için bestelediği bu marşın plağını yapma kararı aldı. Kasım ayında Sarper Özsan'ın vokalleriyle katıldığı bu parçanın ve B100'ü için hazırlanan Sarper Özsan'a ait diğer bir bestenin kayıtları tamamlandı. Plağın kapağı Aydınlık Gazetesi ekiplerince hazırlanmıştı. Ancak kaydın yapıldığı stüdyodaki çaycının dikkatsizliği yüzünden bantları düşürüp kullanılamaz hale getirmesi üzerine grup 45'liği yeniden kaydetmek zorunda kaldı. Fraksiyonel çatışmaları aşıp enternasyonel bir devrim marşı niteliğini kazanacak olan 1 Mayıs adlı plak 1977 aralığının son haftasında piyasaya çıktı. Bu plak ayrıca 1969'dan beri Yavuz Asocal'la çalışan Cem Karaca'nın yeni şirketi Gönül Plak için yapmış olduğu ilk plaktı. Hakkında dava açılan ana oyunuyla ortaya çıkan ve 1977'de Ruhi Su, Rahmi Saltuk ve Timur Selçuk'un yorumlarıyla iyice ünlenen 1 Mayıs marşı Cem Karaca Dervişan'ın elinde en olgun ve kaliteli yorumuna ulaşmış bulunuyordu. Uğur Dikmen'in majestik klavyeleri ve Barutçu Ulaştır ikilisinin sağlamca döşediği iki dörtlük temposuyla diğer 1 Mayıslar arasındaki en provokatif versiyondu. Zira Cem Karaca'nın da dediği gibi asker gibi büyük bir disiplinle gırtlağımdan hiçbir şey katmadan okunmuştu parça. Plağın bey yüzünde yer alan durduramayacaklar halkın coşkun akan selini adlı çalışmayı Sarper Özsan Bright'ten bestelemişti. Nitekim yayınlanmasından birkaç hafta sonra Cem Karaca ve Sarper Özsan hakkında dava açıldı ve plak toplatıldı. Dava haberi gelmeden çok kısa bir süre önce de 1978 ocağının ortalarında yaptıkları işin politik açıdan iyice çığırından çıktığını düşünen Sefa Ulaştır ve Uğur Dikmen Dervişan'dan ayrıldılar. Ayrılığımız siyasi sebeplerle değil diyordu Karaca ama durum aslında çoğunlukla politik anlaşmazlıklardan çıkmıştı. Böylece 1 Mayıs Cem Karaca Dervişan'ın son plağı olmuştu. Karaca kısa zamanda karar vermeliydi. Dervişan'ı yepyeni elemanlarla yeniden diriltmeli mi, yoksa o döneme bir perde çekip yeni bir grup mu kurmalıydı? Plak için suç duyurusu yapıldığı günlerde Cem Karaca'yla alakası olmayan yeni bir grup kurulmuştu. Başta adı konulmamış bu yeni grup Barış Manço Kurtalan Ekspresi'nden Barış Manço'nun hastalığı dolayısıyla yeni şeyler yapmak amacıyla ayrılmış davulcu perküsyonist Caner Bura, flütçü saksofonist Oktay Aldoğan ve bas gitarist Ahmet Güvenç ile Dadaşlardan ayrıldıktan sonra Kurtalan Ekspresi'ne geçen gitarist Feyman Uğur Demir tarafından kurulmuştu. Karaca'nın isimlendirdiği ve Edirne'den Ardahan'a anlamına gelen Edirdahan, kuruluşunun 10 gün kadar sonrasında Cem Karaca'nın menajerinin Fehiman Uğur Demir'i bulup prensiplerde anlaşmasını takiben kesin olarak Cem Karaca ile birleşme kararı aldı. Ancak bu kadro Barış Manço'nun iyileşmesine ve Yeni Bir Gün albümünün kayıtları için eski elemanlarını geri çağırmasından mukabil topu topu bir hafta Edirdahan'da bulunabildi. Barış Manço ile herhangi bir bağlantısı bulunmayan grubun kurucularından Fehiman Uğur Demir geriye kalan tek eleman olurken çok geçmeden yeni elemanlar bulundu. Edirdahan'ın kuruluşunda nefesli çalgıların solo enstrümanlar olması yaklaşımında ısrar eden Karaca iki yeni nefesli çalgılar müzisyenini Edirdahan'ın saflarına kattı. Trompet ve trombonda Salih Çele ile tenor, soprano, saksofon ve flütte Bülent Orkan gruba katıldılar. Ayrılan Ahmet Güvenç'in yerine dağılan Dervişan'dan Hami Barutçu geldi. Davulcu problemi ise bir başka eski dost Tufan Altan'ın katılımıyla çözüldü ve hızla konser provalarına geçildi. Şubat sonlarında da Cem Karaca Edirdahan konser vermeye başlamıştı. Cem Karaca'nın devrimci müzik yaklaşımını Edirdahan konserlerinde de devam ettirdiğini görüyoruz. 1978 Şubat'ının sonlarında verilen bir Cem Karaca Edirdahan konserinde çalınan parçalar şöyleydi. 1 Mayıs, Mor Perşembe, Bir Miras Yediye Ağıt, Adil Hoşbebe, Maden Ocağı'nın Dibinde, İhtarname, Kerem Gibi, Durduramayacaklar Halkın Coşkun Akan Serini, ve İşçi Marşı. Politik çizgisini Dervişan'da bıraktığı yerden Edirdahan'la konserlerde devam ettiren Karaca, kayıtlarına ilkbaharda girmeyi planladığı albüm içinse daha değişik şeyler düşünüyordu. Bir ay ömürlü bu kadronun son firesi Tufan Altan oldu ve yerine Derya Elver gelerek Edirdahan'a son şeklini verdi. Devamlı kadro değişiklikleri grubun grup bilincine varması ve özgün bir kişiliğe ulaşmasını engellemişti. Ama yapılacak müziğin kodlarının grubun kurulma aşamasında belirlenmiş olduğu ve müzikal kontrolün Cem Karaca ve Fehiman Uğur Demir'in elinde olmasından dolayı bu konuda pek sıkıntı çekmedi Edirdahan. Yalnız kadro değişiklikleri yüzünden grubun kuruluşu sırasında Şubat ayı olarak belirlenmiş albüm tarihi ta Mayıs ayına sarktı. Grup bir yandan kayıtlarla uğraşırken konserler de devam ediyordu. Sonunda Cem Karaca Edirdahan işbirliğinin ilk yapıtı Safinaz adlı uzun çalar piyasaya sürüldü. Dervişan ile çalıştığı dönemin Cem Karaca'nın zirvedeki dönemi olmasına rağmen yaratıcılık bakımından Edirdahan'dan başka bir boyuta geçtiğini görüyoruz. Dervişan'la yapmak istediği ama grubun dağılması üzerine yapamadığı iki parça projesini Edirdahan'la değerlendirme imkanı bulmuştu Cem Karaca. İlki bir rock opera denemesi olan 18 dakikalık Safi Naz'dı. Safi Naz Karaca'nın öykü formundaki diğer birçok parçasındaki olduğu gibi tekrardan uzak, konseptüel bir içeriğe sahipti. İşin ilginci müzikal temalarda bir tekrar yoktu ve müzikal kurgu oldukça başarılıydı. Tam anlamıyla teatral bir rock parçasıydı Safi Naz. Niyazi karakteriyle parçanın ortasındaki arabesk bölümden diğer duygusal iniş çıkışlara kadar her şey incelikle düşünülmüştü. Bunların ötesinde nefesli çalgıların grubun ses örgüsüne getirdiği özgün renk de bu albümün en önemli avantajlarından biri. Klavyeleri ve polifonik düzenlemeleri ile adeta orkestra gibi çalışan Uğur Dikmen'in Cem Karaca müziğine attığı keskin imzadan sonra yerinin nasıl doldurulacağı merak konusuydu. Karaca'da Edirdağ'ın kuruluşunda bulunan Oktay Aldoğan'ın yaklaşımını devam ettirdi ve klavyelerin boşluğunu iki nefesli müzisyeniyle doldurmaya çalıştı. Kanımca da başarılı oldu. Zamanın Hey dergisinde Edirdağ'ın ilk konserlerinden biri için Moog'un yokluğu hissedildiği denmiş olsa da en azından elimizdeki albümde saksofon, trompet, trombon ve flütün son derece güzel düzenlemelerle müziğe yerleştirildiğini görüyoruz. 60'lardan 80'li yılların başına dek Türk pop müziğinde orkestral çalışmalarda önemli bir yer tutan ve Avrupa'daki caz rock tarzı dışında çoğu zaman tepe taklak sonuçlar veren nefesli çalgılar seksiyonu fikrini Karaca tüm uzun çalar boyunca kendi progresif rock ses örgüsüne başarıyla yedirmişti. Safi Naz dar anlamda bakıldığında ilk Türk rock operası değildi. Barış Manço'nun ilk stüdyo albümü 2023'te yer alan Bay Koca Destanı ve Alpay'ın Alpay albümündeki Güven Parkı da benzer bir konseptüel yapıya sahipti. Bu saydıklarımızı uzunlukları itibariyle mini rock operalar olarak değerlendirebiliriz. Ancak Karaca'nın parçayı ele alış tarzı ve sözlerinin müziklendirilmesinde gösterilen incelik bu saydığımız çalışmalardan ki ikisi de çok kaliteli çalışmalardır daha keskin bir örnekle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Edirdağ'ın performansı hiç de fena değildi. Yalnız iki nokta dikkati çekiyordu. Hami Baroç'u Dervişan'daki karakteristik bas hatlarını biraz daha gevşetmişti ki bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Derya Elver'in Sefa Ulaşır'a göre daha dağınık bir davul çalma tarzı olduğundan uygun bir birliktelik sağlama bağlamında Dervişan'dan farklı ve yeni bir bas çalma tarzına kaydığını görüyoruz. Ama yine de kendisi olabilmiş. Bu önemli ve iyi bir özellik. Gruptaki hayal kırıklığı ise Fehiman Uğur Demir. Albümün B yüzünü açan Karam adlı Ahmet Arif şiirini besteleyen ve belki de albümün en güçlü bestesini çıkaran Uğur Demir, gitarist olarak Kardeşler ve Dadaşlar'da gitar çalmış Fehiman bu mu dedirtiyor ne yazık ki. Kendi kurduğu grupta niye armonik altyapı adamı olmaktan öte bir adım atmadığını bilemiyoruz. Karam gerçekten güçlü bir besteydi ve Edirdağ'ın kişiliğini de betimleyen bir çalışmaydı. Albümün ikinci uzun parçası bu uzun çaları kapatıyordu. Şeyh Bedrettin Destanı. Cem Karaca bu ünlü Nazım şiirini daha 1976'da Karaburun Mağlupları adıyla Dervişan'la çalmaya başlamıştı. Dervişan'la kaydetmeyi düşündüğünden bahsettiğimiz ikinci parça buydu. Osmanlı'nın emperyalizmine ve tabii ki global emperyalizme karşı alınmış bir tavırdı. Karaca'nın teatral rock müzik tavrını sürdürdüğü 14 dakikalık bu çalışma, dramatik rezitasyonu, progresif temalarla bezeli güzel düzenlemesi ve ustaca kurgulanmış tansiyon değişiklikleri ile Türk rock'ında başka bir benzeri daha, Bay Koca Destanı dışında, hemen hiç görülmemiş bir çalışma olarak arşivlerdeki yerini alıyordu. Parçanın sonundaki türkü bölümüyle Karaca kariyerinin en verimli, en kaliteli ve en heybetli döneminin kapandığını biliyor muydu bilemiyoruz. Ama düşüş başlamıştı. Aslında düşüş konum açısından oldukça kaliteli bir çalışma olmasına rağmen Safi Naz albümünün kendisindeydi. Besteler başarılı ve güzeldi ama Dervişan'ı birçok yönden aratıyordu. Safi Naz'ın sözlerinde Karaca'nın Dervişan'da da yaptığı ama belli bir düzeyde tuttuğu fazla dramatik hatta arabeskleşen bir sol söyleme kaydığını görüyoruz. Bundan önceki son planın 1 Mayıs olduğunu hatırlarsak, birkaç gönderme dışında Safinaz'da çok ağır politik mesajlar olmadığını, Karaca'nın konunun sosyal ağırlığına eğilmeyi tercih ettiğini görüyoruz. Özellikle parçanın finalindeki "Nereye Safinaz" bölümündeki sözler ve plak kapağındaki "Gelin el ele verelim, kurtaralım Safinazları" şeklindeki not, Karaca'nın daha önce başvurmamış olduğu bir kurtarıcı rolünü üstlenmesi açısından ilgi çekiciydi. Bu antipatik durum Cem Karaca'nın devamlı destekçilerinden biri olan Hey dergisinin de dikkatini çekmiş ve albümün yorumunda özellikle Safinaz için daha önceki Karaca plakları için kullanmadıkları bir yergi dilini tercih etmişlerdi. Dergi eğer Cem Karaca Safinazları kurtarma konusunda bir şey biliyorsa bunu halkıyla paylaşmalıdır. Yoksa "gelin kurtaralım" demek kolaydır eleştirisiyle kanımca haklı bir tavır sergilemiş ve albümün ikinci yüzünde tüm müzikalitesi, güçlü sesi ve heybetiyle Cem Karaca karşımızda diyerek Safinaz'daki arabeskvari söylemden rahatsız olduklarını belli etmişlerdi. Cem Karaca Edirdahan bazılarının düşündüğü gibi dervişanı taklit etmekten öteye gidememiş, zayıf bir grup değildi. Ama kendini toparlayacak vakti de tam bulamamıştı. Bu yüzden düzenlemeler fena olmamasına rağmen dervişanı yine de aratıyordu. Sonuçta ortalamanın üstünde olmanın yanı sıra dervişandan sonra bir iniş sürecinin de başladığını gösteriyordu bu albüm. 1978'in sonbaharını yine konserlerle değerlendirdi Karaca. Bu sıralarda da grupta bazı çatlamalar meydana gelmişti. Grup içi anlaşmazlıklara dönemin huzursuz ortamı yüzünden iyice yoğunlaşan gerginlikler de eklenince Edirdahan tam anlamıyla olmasa da dağıldı. Böyle diyoruz çünkü Karaca'nın konserlerinde kendisine eşlik etmeyi kabul etmişler ama aynı çatı altında grup olarak çalma sürecine de son vermişlerdi. Zaten Türkiye'deki müzik piyasası da grup kimliğinin ve müziğinin öldüğü, yabancı müzik olarak disco, yerli müzik olarak arabeskin popülerleştiği kısır ve yoz bir döneme girmişti. Safinaz albümünün arka kapağında grup elemanlarının toplanıp fotoğraf çektirdiği odanın duvarına boyayla yazılmış "Kahrolsun yoz müzik" sloganına rağmen o yoz müzik piyasayı ele geçirmişti. Karaca'nın 1979 yaklaşırken üzerinde hissettiği en rahatsız edici baskı devletin değil, sol içi fraksiyonların baskısı, hatta ölüm tehditleriydi. 1978-79 döneminde had safhaya varmış fraksiyon çatışmaları yüzünden birbirlerini katletmeye başlayan sol kesim içi örgütlerden bazıları Halk Kurtuluş Ordusu sempatizanı Karaca'ya ölüm tehditlerinde bulunuyordu. 1979'un başında kısa bir süre için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Karaca, yurda döndükten kısa bir süre sonra eşi ve çocuğuyla önce İngiltere'ye, sonra da Almanya'ya gitti. Mart ayında gerçekleşen bu seyahatin amacı, oradaki organizatörlerle yapmış olduğu konser anlaşmalarının gereklerini yerine getirmekti. Müzik çalışmalarını sürdüren Karaca, 1 Mayıs geldiğinde Almanya'da yasal bir bayram olarak kutlanan 1 Mayıs toplantılarına Selda Bağcan'la beraber katıldı. Ve ikisi de yürüyüşlerin, mitinglerin olaysız bir şekilde geçmesine epey şaşırarak öğrencilerin bir protesto yürüyüşüne katıldılar. Bu esnada Karaca'nın eline bir megafon verildi ve Karaca Almanca "Yaşasın uluslararası dayanışma" derken flaşlar patladı. Bu flaşların nasıl kullanılacağından habersiz, kansız geçen 1 Mayıs yürüyüşünü tamamlayan Karaca yine müzik çalışmalarına devam etti. Bu sıralarda Karaca'nın Almanya'da Meral Kurdoğlu adında tercüman bir kadınla kaçamak bir ilişki yaşadığını tesadüfen öğrenen eşi Feride, oğlunu da alıp Türkiye'ye döndü. Eylül civarlarında Türkiye'ye dönen Karaca Uğur Dikmen'le masa başına oturdu. Dikmen'le beraber yeni albümdeki parçaların altyapısını ve şan partisyonlarını kotaran Karaca, klavyelerin ve vokallerin kaydedilmesiyle beraber 1980 yılının başında Almanya'nın yolunu tuttu. Politik kargaşanın adeta kanıksandığı, kimin ne için nasıl öldürüldüğünün belli olmadığı, ölümlerin gündelik hayata ait küçük haberler şeklinde gazetelerde yer almaya başladığı bu günlerde, Karaca'nın özel hayatındaki çalkantılar ve aldığı ölüm tehditlerine kendine ait ilk özel eleştirileri de eklenince, bu gidişin sebepleri rahatlıkla görülebilir. Ayrıca Almanya'da imzalamış olduğu birçok konser sözleşmesi vardı ve bir şekilde Almanya'da bulunması gerekiyordu. Karaca'nın Almanya'ya gitmesinden birkaç ay sonra da Uğur Dikmen, dönemin ünlü stüdyo müzisyenlerini bir araya topladı ve kendi klavyesiyle Karaca'nın sesinin bulunduğu bantlara diğer enstrümanları da kaydederek albümü piyasaya çıkardı. Davulda Cezmi Başeymez, basta Melik 21, gitarda Berk Yenal, flütte Levent Altında ve sazda Osman Bayşun'un bulunduğu bu albüm 1980 yılının Temmuz ayında sadece Almanya'da Hasret adıyla plak ve kaset formatında yayınlandı. 12. ayrımın sonu. Sayfa 137.